Ayrım 10.
Don Quixote dediğimiz gibi arabadaki hanımla konuşuyordu. Güzeller güzeli hanımefendi, artık ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Çünkü sizi kaçıranların küstahlığı yerlere serildi. Bileğimin gücü sayesinde devrildi. Kurtarıcınızın kim olduğunu öğrenmek için zahmet etmeyiniz. Adım La Mançalı Don Quixote'dir. Maceraperest bir gezgin şövalyeyim ve eşi bulunmaz Dilber Dulcinea del Toboso'nun esiriyim. Size yaptığım yardımın karşılığı olarak bir tek şey isteyeceğim sizden. El Toboso'ya gidin, bu hanımı bulun ve sizi özgürlüğünüze kavuşturmak için yaptıklarımı ona anlatın. Don Quixote'nin bütün söylediklerini arabaya eşlik eden Vizcayalı bir hizmetkar dinlemekteydi. Arabanın yolunu kestiğini görüp El Toboso'ya gitmelerini söylediğini duyunca Don Quixote'ye doğru ilerledi. Mızrağını kavrayıp kötü bir İspanyolca ile ve daha da kötü bir Vizcaya lehçesiyle dedi ki: "Hadi yoluna şövalye, boyun devrilsin. Beni yaratan Tanrı adına yemin ederim, arabayı bırakmazsan bu Vizcayalı seni gebertir, haberin olsun." Dediğini çok iyi anlayan Don Quixote gayet sakin bir tavırla cevap verdi: "Sen şövalye değilsin. Olsaydın aptallığını ve küstahlığını çoktan cezalandırmıştım, sefil yaratık." Vizcayalı buna şöyle cevap verdi: "Ben mi şövalye değilim? Hristiyan yemini ederim yalan söylüyorsun. Mızrak atıp kılıca sarılırsan görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Vizcayalı karada da denizde de şövalyedir. Başka şey söylersen yalandır." "Agrahes'in dediği gibi şimdi görürsün sen," dedi Don Quixote. Dipnot: Galyalı Amadis'in kuzeni Agrahes'in sürekli kullandığı tehdit. Mızrağını yere atıp kılıcını kınından çıkardı ve kalkanını göğsüne yapıştırıp öldürmeye kararlı bir şekilde Vizcayalı'ya saldırdı. Vizcayalı bunu görünce kiralık kötü katırlardan olduğu için güven olmayan katırından inmek istediyse de kılıcını eline almaktan başka bir şey yapamadı. Ama şansına arabanın hemen yanındaydı, bir minder kapıp kalkan gibi kullandı ve ikisi can düşmanıymışlar gibi birbirlerine giriştiler. Diğer yolcular ayırmak istediler ama ayıramadılar. Çünkü Vizcayalı bozuk konuşmasıyla dövüşmesine izin vermezlerse efendisini ve kendisini engelleyen herkesi bizzat öldüreceğini söylüyordu. Şaşırıp kalmış, gördüklerinden ürkmüş olan hanım, arabacıya biraz uzaklaşması için işaret etti ve uzaktan zorlu çarpışmayı seyre koyuldu. Çarpışma sırasında Vizcayalı, Don Quixote'nin omuzuna kalkanın üzerinden öyle bir darbe indirdi ki, savunmasız olsa beline kadar ikiye bölünürdü. Bu şiddetli darbenin acısını hisseden Don Quixote haykırdı: "Ey ruhumun efendisi, güzelliğin çiçeği Dulcinea, sizin iyiliğinize mazhar olabilmek için kendini bu tehlikeye atan şu şövalyeye yardım edin." Bunu söylemesiyle kılıcını kavrayıp kalkanını siper ederek Vizcayalı'ya saldırması bir oldu. Her şeyi göze alıp tek darbede bu işi halletmeye kararlıydı. Bu şekilde üstüne geldiğini gören Vizcayalı cesaretini atılganlığından anladı ve aynen Don Quixote'nin yaptığını yapmaya karar verdi. Minderinin arkasına iyice saklanıp Don Quixote'yi bekledi. Katırını ne bir yana ne ötekine kıpırdatamıyordu. Katır hem bitkinlikten hem de bu tür zırvalara alışkın olmadığından tek adım atamaz haldeydi. Don Quixote dediğimiz gibi kılıcı havada ortadan ikiye bölmeye kararlı bir şekilde hazır bekleyen Vizcayalı'nın üzerine geliyordu. Vizcayalı da aynı şekilde kılıcı havada minderi siper etmiş bekliyordu. Durum çok korkunçtu. Girişecekleri kıyasıya mücadelenin sonunun ne olacağı belli değildi. Arabadaki hanım ve hizmetçi kızlar, Tanrı hizmetkarı ve kendilerini kurtarsın diye hiç durmadan İspanya'nın bütün azizlerine ve tapınaklarına adaklar adıyorlardı. Ama işin acıklı yanı şu ki, tam bu noktada ve bu yerde bu hikayenin yazarı, Don Quixote'nin bu kahramanlıklarıyla ilgili aktardıkları dışında bir kayıt bulamadığından ötürü özür dileyerek bu çarpışmayı askıda bırakıyor. Gerçek şu ki bu eserin ikinci yazarı bu kadar ilginç bir öykünün unutuluşa terk edildiğine, La Mançalı dahilerin bu kadar meraksız olup arşivlerinde, kütüphanelerinde bu ünlü şövalyeye dair bir takım belgeler bulundurmadıklarına inanamadı ve bu düşünceyle bu hoş öykünün sonunu bulmaktan umudunu kesmedi. Tanrı'nın yardımıyla öykünün sonunu ikinci kısımda aktarılacağı şekliyle buldu. La Mançalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote'nin ikinci kısmı. 9. Bölüm. Cesur Vizcayalı ile yiğit La Mançalı arasındaki muhteşem çarpışma noktalanır. Bu öykünün birinci kısmında korkusuz Vizcayalı ile ünlü Don Quixote'yi kılıçları havada, öfkeyle inmeye hazır bir halde bırakmıştık. Öyle ki var güçleriyle karşılaşacak olsalar, baştan aşağı iki parçaya ayırıp bir nar gibi yaracaklardı birbirlerini. O ilginç öykü, böylesine tedirgin edici bir anda kesilmiş, yarım kalmıştı. Üstelik öykünün yazarı, devamını nerede bulacağımızı da haber vermemişti. Bu beni çok üzdü. Çünkü bu kadar az bir kısmı okumanın zevki, bu kadar hoş bir öykünün kanımca çok olan bir eksiğini tamamlamanın zorluğunu düşündükçe sıkıntıya dönüşüyordu. Bu kadar iyi bir şövalyenin hiç görülmemiş kahramanlıklarını yazma görevini üstlenmiş bir bilginin olmaması bana imkansız ve geleneğe aykırı gibi geliyordu. Serüven peşinde koştukları söylenen, gezgin şövalyelerin hiçbiri bu durumda kalmamıştı. Çünkü her birinin bir veya iki adeta özel bilgini olurmuş ki, yalnız yaptıklarını kaydetmekle kalmaz, kafalarından geçen en önemsiz, en gizli düşünceleri bile tarif ederlermiş. Bu kadar iyi bir şövalye, Platir ve benzerlerinin fazlasıyla buldukları şeyin eksikliğini çekecek kadar talihsiz olmamalıydı. Bu nedenle böyle görkemli bir öykünün eksik güdük kalmış olacağına inanamıyor, suçu her şeyi yutan, tüketen zamanın acımasızlığına yüklüyordum. Zaman bu öyküyü ya saklı tutuyordu ya da yok etmişti. Öte yandan bana öyle geliyordu ki, kitapları arasında kıskançlığın ithamı ve henar esprileri ve çobanları gibi çağdaş kitaplar bulunduğuna göre, kendi öyküsü de çağdaş olmalıydı ve yazılı olmasa bile köyünün ve çevre köylerin insanların belleğinde kayıtlı olmalıydı. Bu düşünceler kafamı karıştırıyor ve bende bu ünlü İspanyolun, La Mançalı Don Quixote'nin bütün hayatının ve mucizelerinin aslını öğrenme isteğini uyandırıyordu. O, La Mança şövalyelerinin ışığı ve aynasıydı. Çağımızda bu çalkantılı zamanda gezgin şövalyelik serüvenine atılanların ilkiydi. Onun işi haksızlıkla savaşmak, dulların imdadına koşmak, kamçıları, atları ve bekaretlerinin yüküyle iki büklüm dolaşan, dağdan dağa, vadiden vadiye gezen genç kızları korumaktı. Eski zamanlarda öyle bakireler olmuştu ki, eli baltalı bir alçak, bir serseri veya bir dev zorlamamışsa, bir tek gece bir çatı altında uyumadan, 80 yaşına gelip analarından doğdukları günkü gibi el değmemiş şekilde mezara girmişlerdi. Yani bu bakımdan ve başka birçok bakımdan yiğit Don Quixote'miz sürekli ve unutulmadan övülmeyi hak etmiştir. Hatta ben de bu hoş öykünün sonunu bulabilmek için gösterdiğim çabalardan ötürü övgüye hak kazandım. Yine de biliyorum ki Tanrı'nın, talihimin ve şartların yardımı olmasa, dikkatli bir okurun yaklaşık 2 saatlik eğlencesi ve zevki bu dünyada eksik kalacaktı. Öykünün sonunu şu şekilde buldum. Bir gün Toledo'da, Alcana'da dolaşıyordum. Bir delikanlı bir ipek tüccarına bir takım eski defterler, kağıtlar satmaya geldi. Dipnot: Toledo'da tuhafiyeci ve baharatçıların bulunduğu sokak. Ben sokakta bulduğum yırtık kağıtları bile olsa okumaya çok meraklı olduğumdan bu doğal güdüm beni delikanlının sattığı defterlerden birine almaya itti. Baktığımda Arap harfleriyle yazılmış olduğunu gördüm. Arap harflerini tanıdığım halde okumayı bilmediğim için bunları okuyabilecek, İspanyolca bilen bir Magripli geçer mi diye bakınmaya başladım. Böyle bir tercüman bulmam zor olmadı. Daha eski, zor bir dil bilenini arasaydım onu da bulurdum. Dipnot, Alkana'da Yahudi kökenliler çok olduğundan İbranice bilen birini de bulabilirdi anlamında. Talih karşıma böyle birini çıkardı. Kendisine derdimi anlatıp defteri eline verdim. Ortasından açıp biraz okudu ve gülmeye başladı. Niye güldüğünü sordum. Sayfa kenarına not olarak yazılmış bir şeye güldüğünü söyledi. Bunun ne olduğunu sordum, gülmeye devam ederek cevap verdi. Dediğim gibi sayfanın kenarında şöyle yazıyor. Bu öyküde adı sık sık geçen bu Dulcinea del Toboso'nun koskoca La Mancha'da domuz tuzlamakta en maharetli kadın olduğu söylenir. Ben Dulcinea del Toboso adını duyunca şaşırdım kaldım. Çünkü hemen aklıma o defterlerde Don Quixote'nin öyküsü olduğu geldi. Bu düşünceyle hemen başını okumasını istedim. O da okuyup Arapçayı anında İspanyolcaya çevirdi ve şunları söyledi. La Mancha'lı Don Quixote'nin hikayesi, yazarı Arap tarihçi Seyit Hamid Badincani. Dipnot, Badincani patlıcan renginde. Toledoluların patlıcanı çok sevdikleri söylenirdi. Kitabın adını duyunca hissettiğim mutluluğu gizlemek için çok çaba göstermem gerekti. Defteri ipekçinin elinden kapıp delikanlının elindeki bütün defter ve kağıtları yarım riyale satın aldım. Uyanıklık etse ve benim için ne kadar önemli olduklarını bilse bu alışverişten en az 6 riyal kazanabilirdi. Sonra Magripli ile birlikte büyük kilisenin avlusuna gidip kendisinden Don Quixote ile ilgili defterlerin hepsini hiçbir şey çıkarmadan, hiçbir şey eklemeden İspanyolcaya çevirmesini rica ettim. İstediği ücreti ödeyeceğimi söyledim. Yarım kantar kuru üzüm ve 2 küp buğdayla yetindi ve çok kısa sürede aslına sadık iyi bir tercüme yapacağına söz verdi. Dipnot: Magripliler kuru üzüme düşkünlükleriyle tanınırlardı. Ama ben işi kolaylaştırmak ve bulduğum bu hazineyi elimden kaçırmamak için adamı evime götürdüm. 1,5 aydan biraz daha uzun bir sürede hepsini burada aktarıldığı şekliyle çevirdi. Birinci defterde Don Quixote'nin Vizcayalı ile çarpışması çok canlı bir şekilde resmedilmişti. Öyküde anlatıldığı şekilde kılıçları havada, biri kalkanını, diğeri minderini önlerine siper etmişlerdi. Vizcayalı'nın katırı o kadar gerçeğe benziyordu ki, kiralık katır olduğu çok uzaktan bile olsa belliydi. Vizcayalı'nın ayaklarının dibinde şöyle bir yazı vardı. Don Sancho de Aspetia, herhalde adamın adıydı. Rosinante'nin ayaklarının dibinde de Don Quixote diye bir yazı vardı. Rosinante harikulade bir şekilde resmedilmişti. O kadar ince, uzun, o kadar güçsüz ve zayıf, o kadar kemikli, tam bir veremli görünümündeydi ki, kendisine Rosinante adının verilmesinin ne kadar doğru ve yerinde olduğu açıkça görülüyordu. Yanında eşeğini yularından tutmuş Sancho Panza duruyordu. Onun da ayaklarında bir tabela vardı, üstünde Sancho Zanchas yazıyordu. Herhalde resimde görüldüğü kadarıyla koca göbekli, kısa boylu ve bacakları uzun olduğundan kendisine Panza ve Zanchas adları verilmişti. Dipnot: Panza, karın, Zanchas, bacaklar. Öyküde birkaç kere bu adlarla anılıyordu. Birkaç ayrıntı daha vardı ama hepsi önemsiz ve hikayenin aslına uygun anlatılması açısından ilgisiz şeyler. Doğru olduğu sürece de hiçbir öykü kötü diye nitelenemez. Bu öykünün gerçekliği konusunda tek itiraz yazarının Arap olması olabilir. Çünkü bu milletin özelliklerinden biri yalancılıktır. Ne var ki bize düşman olduklarından hikayenin fazlası değil eksiği olması beklenir. Öyle de yaptığı kanısındayım çünkü bu kadar iyi bir şövalyeyi övmeye gelince kalemini cimrilik etmeden kullanabilecekken, kullanılması gerekirken galiba kasten sessiz kalmış. Kötü etmiş, daha da kötü düşünmüş. Tarihçilerin kesin ve doğru olmaları, taraf tutmamaları gerekir. Ne çıkarın, ne korkunun, ne hıncın, ne sevginin tarihçiyi gerçekten saptırmaması gerekir. Gerçeğin kaynağı tarihtir. Zamana denk olan, olayları saklayıp koruyan, geçmişe tanıklık, şimdiki zamana örnek teşkil eden, geleceğin habercisi tarih. En hoş hikayeden beklenebilecek her şeyin bu öyküde bulunabileceğini biliyorum. Eğer iyi bir şey eksik olursa kendi adıma eminim ki suç kahramanda değil köpek yazarının anlayışsızlığındadır. Dipnot, Hristiyan ve Müslümanlar birbirlerine köpek diye hakaret ederdi. Uzun lafın kısası tercümeye göre hikayenin ikinci bölümü şöyle başlıyordu. İki gözü pek ve öfkeli rakibin keskin kılıçları havaya kalkmıştı. Sanki hem yeri hem göğü hem cehennemi tehdit ediyorlardı. Öylesine korkusuzca bir tavır sergiliyorlardı. İlk hamleyi yapan öfkeli Vizcayalı oldu. Öyle şiddetli ve hızlı bir darbeydi ki kılıcı inerken yan dönmese o tek darbe şövalyemizin bu kıyasıya mücadelesini ve bütün serüvenlerini noktalamaya yeterdi. Ama kendisini daha büyük olaylara layık gören talihi, rakibinin kılıcını öyle bir şekilde döndürdü ki, sol omuzuna isabet ettiği halde zırhının sol yanını alıp götürmekten başka zarar vermedi. Miğferinin büyük bir bölümü ve kulağının yarısı uçtu gitti ve büyük bir patırtıyla yere düşerek şövalyemizi çok kötü bir durumda bıraktı. Aman Tanrım! O halde kaldığını gören Lamançalı şövalyemizin yüreğini kaplayan gazabı kolay kolay kim anlatabilir ki? Sözü uzatmayalım. Üzengilerinin üzerinde tekrar yükseldi. Kılıcı iki eliyle daha da sıkı kavradı. Vizcayalı'nın üzerine öyle bir hiddetle saldırıp mindere ve kafasına var gücüyle kılıcı indirdi ki Vizcayalı sanki üzerinde bir dağ devriliyormuşçasına kendini savunmaya fırsat bulamadı ve burnundan, ağzından, kulaklarından kan fışkırmaya başladı. Katırın üstünden düşecekmiş gibi görünüyordu. Boynuna sarılmasaydı düşerdi de mutlaka. Bununla birlikte ayakları üzengiden çıktı, sonra kollarını açtı. O korkunç darbeden korkan katır da kırda koşmaya başladı ve bir iki kere arka ayakları üzerine kalkınca sahibi yere düştü. Don Quixote büyük bir sükunetle olanları seyrediyordu. Vizcayalı'nın düştüğünü görünce atından aşağı atladı, hızla yanına gitti ve kılıcının ucunu iki gözünün arasına dayayarak teslim olmasını yoksa kafasını keseceğini söyledi. Vizcayalı öyle allak bullak olmuştu ki tek kelime konuşamıyordu. Don Quixote'nin de gözü bir şeyi görmediğinden arabadaki hanımlar olmasa adamın hali dumandı. O ana kadar ayılıp bayılarak kavgayı seyreden hanımlar Don Quixote'nin yanına geldiler ve lütfedip hizmetkarlarının canını bağışlaması için yalvarıp yakardılar. Don Quixote tumturaklı ve ciddi bir cevap verdi. Pek tabii güzel hanımlar, ricanızı büyük memnuniyetle yerine getiririm ama bir şartla. Bu beyefendinin bana söz vermesini istiyorum. El Toboso'ya gidecek, tarafımdan eşsiz Doña Dulcinea'nın huzuruna çıkacak ve kaderini onun keyfine teslim edecek. Korku ve üzüntü içindeki hanımlar, Don Quixote'nin ricasını pek anlamadan, Dulcinea'nın kim olduğunu sormadan, hizmetkarın bütün emirlerini yerine getireceğine söz verdiler. Bu sözünüze güvenerek, her ne kadar aslında fazlasıyla hak ettiyse de kendisine daha fazla bir zarar vermeyeceğim. 10. Bölüm. Don Quixote ile silahtarı Sancho Panza arasında geçen hoş konuşmalara dair. Bu arada Sancho Panza, keşişlerin katırcı oğlanları tarafından epeyce hırpalanmış olarak ayağa kalkabilmiş, efendisi Don Quixote'nin çarpışmasını dikkatle seyretmişti. İçinden Tanrı'ya yakarıyordu, duasına kulak verip ona zafer kazandırsın, kendisi de vaat edildiği gibi bir cezireye vali olsun diye. Çarpışmanın bittiğini ve efendisinin tekrar Rosinante'nin üzerine binmekte olduğunu görünce üzengisini tutmak üzere yanına gitti. O dağa ata binmeden önünde diz çöktü ve eline yapışıp öperek dedi ki: "Saygıdeğer efendim Don Quixote, zat-ı âlinize yalvarıyorum, bu zorlu çarpışmada kazandığınız cezirenin valiliğini bana verin. Ne kadar büyük olursa olsun, onu dünyada hiçbir cezirenin yönetilmediği kadar iyi bir şekilde yönetebilecek gücü kendimde hissediyorum." Don Quixote buna şöyle cevap verdi: "Kardeşim Sancho, şunu bil ki bu ve buna benzer serüvenler cezire serüvenleri değil, yol kavşağı serüvenleridir ve bunlarda kazanılan tek şey insanın kafasının kırılması ya da bir kulağını kaybetmesidir. Sabırlı ol, sana sadece valilik değil, daha da yüksek mevkiler kazandıracak serüvenler çıkacaktır karşımıza." Sancho kendisine çok teşekkür etti ve bir kez daha elini ve zırh yeleğinin eteğini öpüp Rosinante'nin üzerine binmesine yardım etti. Kendisi de eşeğine bindi ve hızla arabadakilerle vedalaşıp konuşmadan hemen yan taraftaki koruluğa giren efendisini takip etmeye başladı. Sancho eşeğinin gidebildiği kadar hızla izliyordu efendisini. Ama Rosinante o kadar hızlı ilerliyordu ki geride kaldığını görünce beklesin diye efendisine seslenmek zorunda kaldı. Don Quixote de Rosinante'nin dizginlerini çekip yorgun silahlarının yetişmesini bekledi. Sancho Panza geldiğinde dedi ki: "Efendim, bana öyle geliyor ki bir kiliseye sığınmamız yerinde olur. Çarpıştığımız adam kötü bir durumda kaldığı için olayı Santa Hermanda'da haber verip bizi tutuklattırırlarsa hiç şaşmam." Dipnot: yasaları uygulamak ve düzeni sağlamak amacıyla Katolik hükümdarlar 2. Fernando ve 1. Isabel tarafından 15. yüzyıl sonlarında oluşturulan polis örgütü. Doğrusu böyle bir şey yaparlarsa hapisten çıkana kadar çok ter dökeriz. "Sus," dedi Don Quixote. "Sen gezgin şövalyelerin kaç kişiyi itlaf etmiş olursa olsun adaletin karşısına çıkarıldığını nerede gördün, nerede okudun?" "Ben israf etmeden anlamam," dedi Sancho. "Tutumlu adamımdır ben. Tek bildiğim kırdaki kavgalara Santa Hermanda'da baktığı, gerisine karışmam."